Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 16. bölüme bakacağız. 16. bölümü önce okuyayım. Şöyledir. İnsan aklıyla çok şey tasarlayabilir. Ama dilin vereceği yanıt Rab'dendir. İnsan her yaptığını temiz sanır. Ama niyetlerini tartan Rab'dir. Yapacağın işleri Rab'be emanet et. O zaman tasarların gerçekleşir. Rab her şeyi amacına uygun yapar. Kötü kişinin yıkım gününü de o hazırlar. Rab, yüreği küstah olandan iğrenir, bilin ki öyleleri cezasız kalmaz. Sevgi ve bağlılık suçları bağışlatır. Rab korkusu insanı kötülükten uzaklaştırır. Rab kişinin yaşayışından hoşnutsa düşmanlarını bile onunla barıştırır. Doğrulukla kazanılan az şey, haksızlıkla kazanılan büyük gelirden iyidir. Kişi yüreğinde gideceği yolu tasarlar ama adımlarını Rab yönlendirir. Tanrı buyruklarını kralın ağzıyla açıklar. Bu nedenle kral adaleti çiğnememelidir. Doğru, terazi ve baskül Rabbindir. Bütün tartı ağırlıklarını o belirler. Krallar kötülükten iğrenir çünkü tahtın güvencesi adalettir. Kral doğru söyleyenden hoşnut kalır. Dürüst konuşanı sever. Kralın öfkesi ölüm habercisidir ama bilge kişi onu yatıştırır. Kralın yüzü gülüyorsa yaşam demektir. Lütfu son yağmuru getiren bulut gibidir. Bilgelik kazanmak altından daha değerlidir. Akla sahip olmak da gümüşe yeğlenir. Dürüstlerin tuttuğu yol kötülükten uzaklaştırır. Dürüstlerin tuttuğu yol kötülükten uzaklaştırır, yoluna dikkat eden canını korur. Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir. Mazlumlar arasında alçak gönüllü biri olmak, kibirlilerle çapulmalığı paylaşmaktan iyidir. Öğüde kulak veren başarıya ulaşır, Rabbe güvenen mutlu olur. Bilge yüreklilere akıllı denir. Tatlı söz ikna gücünü artırır. Sağduyu sahibine yaşam kaynağı, ahmaklıksa ahmaklara cezadır. Bilgenin aklı diline yön verir, dudaklarının ikna gücünü artırır. Hoş sözler petek balı gibidir, cana tatlı ve bedene şifadır. Öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür. Emekçinin iştahıdır onu çalıştıran, çünkü açlığı onu kamçılar. Alçaklar başkalarına kötülük tasarlar, konuşmaları kavurucu ateş gibidir. Huysuz kişi çekişmeyi körükler, dedikoducu can dostları ayırır. Zorba kişi başkalarını ayartır ve onları olumsuz yola yöneltir. Göz kırpmak düzenbazlığa, sinsi gülücükler kötülüğe işarettir. Ağarmış saçlar onur tacıdır, doğru yaşayışıyla kazanılır. Sabırlı kişi yiğitten üstündür, kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür. İnsan kuru atar ama her kararı Rab verir. Bu bölüm gördüğünüz gibi çok zengin ve çok önemli bir bölümdür. Zaman ve acı çekmenin potasında sınanmış uzun deneyimler kısa cümlelerle verilmektedir. Bunlar Kutsal Ruh'un gücü aracılığıyla bizim için zengin ve gerçek kılınmışlardır. Süleyman'ın Özdeyişleri, Musa'nın yasası altındaki İsrailli bir gence yazılmış olsalar bile bütün zamanlar için geçerlidirler. Ancak genişler ve zengin fakir, erkek kadın, zenci beyaz hepimizin yüreklerine kesin bir şekilde hitap ederler. Bu hepimize erişip dokunabilecek bir kitaptır. İnsan aklıyla çok şey tasarlayabilir ama dilin vereceği yanıt Rab'dendir diyor 16. bölümün 1. ayeti. Bunu şu şekilde çevirmek de mümkün. Yüreğin amaçları insandandır ama dilin yanıtı Yahve'dendir. Ayrıca insan amaçlar ama Tanrı izin vermez diye bir söz vardır. Tanrı sözünün söylediği gibi insanın adımlarına yön vermenin ona düşmediğini biliyorum ya Rab diyor Yeremya. Plan yapabilirsiniz. Ben de planlar yapıp bazı şeyleri düzenleyebilirim ama konuşma ya da harekete geçme zamanı geldiğinde son sözü söyleyecek olan Tanrı'dır. Biz övünebiliriz ama son yanıtı sadece Tanrı verebilir. İnsan her yaptığını temiz sanır ama niyetlerini tartan Rab'dir 2. ayet. İnsan her yaptığını temiz sanır. Bunu daha önce de Süleyman'ın özdeyişleri 14.2'de görmüştük. Öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölüm yoludur. Kayıp insanlarla kurtuluşları hakkında konuştuysanız, vaizlik ya da öğretmenlik yaptıysanız çoğu zaman aldığınız yanıtı bilirsiniz. Benim kurtulmaya ihtiyacım yok. Ben iyiyim. Benim neyim var? Tanrı'nın önünde durmaya razıyım. Ben dürüst bir insanım. Evet, ufak tefek günahlarım var ama kalbim temizdir derler. Bu tür şeyler söyleyip dururlar. İnsanlar kendi gözlerinde temizdirler. Bu sözlerle bana meydan okuyan insanlar olmuştur. Hatta Tanrı'nın önündeki yaşamlarının kusursuz olduğunu düşünen çok sayıda Hristiyan da vardır. Konunun tamamı kutsal kitabın bir ayetine sarılmıştır. Ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paylaştığımız olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Tanrı sözünün aynasını yaşamlarımıza tutmamız gerekir dostum. Tam olarak doğru olmayan şeyleri, Tanrı'nın standardına erişmediğimiz noktaları bize bildirecektir. Ticaret odasının standardına erişebilirsiniz ve bu sizi yılın adamı yapabilir. Kulübünüz sizi ödüllendirip size bir plaket verebilir. Hatta kiliseniz sırtınızı sıvazlayabilir ve komşularınız harika biri olduğunuzu söyleyebilir. Ama dostum, siz kendinizi Tanrı sözünün aynasında gördüğünüzde, o zaman bir ihtiyacınız olduğunu ve yaşamınızda lekeler olduğunu görebilirsiniz. Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığınızı görürsünüz. Yolunuz kendi gözlerinizde temiz olabilir ama Tanrı'nın gözlerinde temiz değildir. İnsanın yolları kendi gözlerinde temiz olabilir ama Tanrı'nın gözünde değildir. İnsan günahlıdır. Eğer onunla paydaşlığımız var der ve karanlıkta yürürsek yalan söylemiş ve gerçeğe uymamış oluruz diyor Elçi Yuhanna 1 Yuhanna 1.6'da. Yuhanna Mesih inanlılarına hitap etmektedir. Kilisede yani inanlılar topluluğunda olabildiğince rahat bir şekilde oturan birçok insan vardır. Hatta başka insanlara parmak uzatıp onlar pek iyi değil ama ben iyiyim. Ben gerçekte iyiyim demekteler. Az önce vurguladığım gibi evet bir iki günahım var ama benim kalbim temizdir. Günümüzde birçok inanlının gerçekte Tanrı'ya biraz öteye gitmesini söylediklerini sanıyorum. Tanrı'nın yanına oturup aşağıya bakarak diğer Hristiyanları eleştirmek istiyorlar. İnsanın kendi yolu kendi gözlerine temiz gözükebilir ama Tanrı ruhları tartar. Tanrı sizi araştırır dostum. Ruhları tartabilen bir terazi gördünüz mü? Size söyleyeyim. Bu Tanrı sözüdür. Tanrı sözü bir aynadır. Sizi ölçmek için bir tartıdır. Ve yetişmediğinizi, standarda erişemediğinizi söylemektedir. Tanrı sözü size sizin günahlı olduğunuzu söylemektedir. Ve Tanrı'nın standardına hiçbir zaman yetişmediğinizi, ulaşamadığınızı söylemektedir. Bazı kişiler Galatyalılara mektubu çalıştığımızda bana yazıp Musa'nın yasasının günümüzde geçerli olmadığını söylediniz dediler. Oysa ben öyle demedim. Sadece yasanın sizi kurtaramayacağını söyledim. Yasa iyidir. Tanrı'nın verdiği buyruklar gerçekten iyidir. Pavlos iyi olduğunu söylemiştir. Yasa bir aynadır. Evet, Tanrı'nın verdiği yasa bir aynadır. Bize bizi gösterir. Hangi konumda olduğumuzu gösterir. Size Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığınızı söyler yasa. Dostum, Tanrı'nın yasasına bakıp da hala ona uyabildiğinizi söyleyebiliyorsanız, o zaman henüz yasayı görmemişsiniz demektir. Yasayı anlamamışsınızdır demektir. Yasanın ne söylediğini gerçekten bilmiyorsunuz demektir bu. Yasa, kusursuzluk isteminde bulunur. Ve siz ve ben bunu üretemeyiz. Hiçbir zaman kusursuz olamayız. Ama yasa kusursuzluk talep etmektedir. Bu yüzden bir kurtarıcıya ihtiyacımız vardır. yasanın yaptığı şudur. Bizleri Mesih'e götüren bir öğretmendir. Sizi elinizden tutup çarmıha getirir ve çocuğum, ihtiyacın olan şey bir kurtarıcıdır der. Yasa iyidir ama yasa sizi kurtarmayacaktır. Yasa bir kuraldır. Şunu yapmalısın. Ve biz devletin koyduğu kurallara uyduğumuz zaman bu kurallar bizi kurtarmaz. Bu kurallar bize ödül vermez. Kurallara uymak zorundayız. Devlet bir yasa koyuyorsa bizim sorumluluğumuz bu kurallara uymaktır. Bu yüzden yasa iyidir ama yasa bizi kurtarmaz. İnsanın yolları önünde Tanrı sözü olduğu halde kendi gözlerinde temizse o zaman görmeyi istemeyenler kadar kör olanlar olmadığını söylemek istiyorum. Yahve yani Tanrı ruhları tartar. Yapacağın işleri Rabbe emanet et. O zaman tasarıların gerçekleşir diyor Özdeyişler 16 ayet 3'te. Emanet etmek burada yuvarlamak anlamına gelmektedir. İşlerinizi Rabbe yuvarlayın ve Rab onlara bakacaktır. Ben öyle kurtuldum. Gençken oraya buraya kaçtım, günaha düştüm, eve döndüm ve vicdanım beni rahatsız etti. Tanrı sözü elime geçti. Tanrı sözünde Tanrı'nın bana kızgın olmadığını, İsa'nın günahlarımı taşıdığını ve imanla aklanmış olarak Tanrı'yla barış içinde olabileceğimi okudum. Tam 4 yıl araştırdım, inceledim. Bunları anladıktan sonra günahlarımı Mesih'e yuvarladım. Bugün bile gece uyuyamadığım zamanlar vardır. Yatakta dönüp Rab İsa sende dinleniyorum derim. Dönün, onda dinlenin. Yollarınızı Tanrı'ya teslim edin. Yarın, gelecek hafta, gelecek yıl ya da görünemeyen gelecekten ötürü endişe duyuyor musunuz? Her şey nasıl olacak? Neden bütün bunları Rab'be teslim etmiyorsunuz dostum? Ona yuvarlayın. Bu harika bir resimdir. Rab her şeyi amacına uygun yapar. Kötü kişinin yıkım gününü de o hazırlar, Özdeyişler 16 ayet 4. Dostum, burada kuvvetli bir ilaç görüyoruz. Bu özdeyiş sizi bir yolculuğa, gerçekten aklınızı uçuracak bir yolculuğa gönderecektir. Yahve yani Tanrı her şeyi kendisi için yapmıştır. Denizin neden tuzlu olduğunu, neden kabardığını hiç düşündünüz mü? Bu soruyu doğanın belirli yasalarına göre yanıtlayabilirsiniz. Ama yasaları kim yapmıştır? Deniz neden tuzludur? Çünkü Tanrı böyle olmasını istemiştir. Rab ise yaratıcıdır ve o bunun böyle olmasını istemişti. Birisi karada denizdeki su tarafından filtrelenen tuz olduğunu söyleyebilir. Bu arada tuzu başlangıçta karaya kim koymuştur? Evrim konusunda neler düşündüğünüz ya da onu ne kadar gerilere taşıdığınız beni ilgilendirmez. Sonunda birisinin her şeyi başlatmak için bir şey yapması gerekmişti. Ve sadece bu kadar da değil. Tanrı her şeyi kendisi için yapmıştı. İnsanın en büyük amacı nedir? Ben bunu çok uzun süre önce, uzun araştırmalarımdan sonra öğrenmiştim ve yanıt iyidir. İnsanın en büyük amacı Tanrı'yı yüceltmek ve sonsuza dek onun tadını çıkarmaktır. Kim olduğunuz ya da nerede olduğunuz beni ilgilendirmez. Tanrı sizi kendi yüceliği için yaratmıştır dostum. Birisi ya sokaktaki ayyaş ya o 3 kağıtçı adam, o kayıp adam ya o, onun da Tanrı'nın yüceliği için olduğunu mu söylemek istiyorsunuz der. Dostum, bu kuvvetli bir ilaçtır. Onu yutmaya hazır mısınız? Bunların hepsi Tanrı'nın yüceliği içindir. Siz, aa bak ben bundan hoşlanmadım diyebilirsiniz. Tanrı'nın kimseye bundan hoşlanıp hoşlanmadığını sorduğunu hatırlamıyorum. Tanrı bana bunu hiç sormamıştır. Doğrusunu isterseniz anlamadığım bazı şeyler var. Ve Rab'be çok güzel bazı önerilerde bulunabileceğimi sanıyorum. Ama Rab bana ben bu evreni senin için yapmadım. Bu evren benim için var ve sen benim için varsın. Ve iyi ya da kötü, kurtulmuş ya da kayıp benim yüceliğim için olacaksın der. Tanrı bugün kendi amacını gerçekleştirmektedir. Sizce Tanrı'ya ayak uydurmanızın zamanı gelmedi mi? evreni yöneten odur dostum. Çok sayıda insan kalabalığa ayak uyduruyor, popüler olana uyuyor, işe yarayacak şeyi yapıyor. Dostum, bu dünyada her şeyin nasıl olacağını bilmiyorum ama şunu biliyorum. Nihai olarak her şey Tanrı'nın yüceliği için olacak. Yasasız bile kötülük günü içindir. Tanrı insanın öfkesinin kendisini övmesine neden olacaktır. Bunu Mezmur 76'da okuyoruz. Bunu nasıl yapacaktır bilmiyorum. Bekleyelim, bir gün bize gösterecektir. Tanrı'ya güvenmeye ve yolunuzu ona teslim etmeye ve ona ayak uydurmaya hazır mısınız? Çok harika olan şey, Tanrı'nın bu evreni kendi planı ve amacına göre yönetmesidir. Eski Yunanlıların bir özdeyişi vardı. Tanrıların zarı tutuludur. Dostum, Tanrı bu özdeyişte aynen bunu söylüyor. Bundan ister hoşlanın ister hoşlanmayın. Tanrı size, benimle kumar oynamayın, ben yokmuşum gibi hareket etmeyin. Bu sizin evreninizmişçesine ve her şeyi kendi istediğiniz şekilde halledebilecekmişçesine ben yokmuşum gibi evcilik oynayabilirsiniz. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki, benimle kumar oynamaya başlarsanız kaybedeceksiniz. Gerçek şu ki, bu benim evrenim ve ben zarı sizin istediğiniz şekilde değil, kendi istediğim şekilde atarım ve benim istediğim sayı çıkar. Eğer benzetme yapacaksak bunu söyleyebilirim. Zarlarım tutuludur. Hangi sayının çıkacağını ben şimdiden biliyorum ve siz bilmiyorsunuz. Değerli dostum, bizim yapmamız gereken şey Tanrı'ya ayak uydurmaktır. Kutsal kitap Tanrı olmadan yaşayan insanın akılsız olduğunu söyler. Akılsız içinden Tanrı yok der. Mezmur 14 ayet 1. Akılsız içinden Tanrı yoktur der. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Bu bir hap, öyle değil mi? Ve insanlara yutması zor gelen bir hap. Rab kişinin yaşayışından hoşnutsa düşmanlarını bile onunla barıştırır. Özdeyiş 16 ayet 7. Bu özdeyiş konusunda epey sıkıntı çektim ve diğer insanların bu konuda neler söylediklerini araştırdım. Eğer yaşayışınız Tanrı'yı hoşnut ederse bir düşmanınız olmayacağını mı söylemek istiyorsunuz? Eğer bu doğru olsaydı o zaman Tanrı'nın bir düşmanı olmazdı ve Tanrı'nın bir düşmanı vardır, bu şeytandır. Benim yorumum, eğer yaşayışınız Tanrı'yı hoşnut ederse o zaman düşmanınız sizden nefret edebilir ve bu arada sizden nefret edecektir. Ama ilginç olan şey, doğru söylemeleri gerektiğinde bu insanlar Tanrı'nın sizi kullandığını itiraf edeceklerdir. Önemli olan budur dostum. Benim hakkımda da söylenen en güzel şeylerden birini, benden nefret ettiğini açıkça söyleyen biri söylemiştir. Ondan nefret ediyorum ama Tanrı sözünü bildiriyor demişti. Ben, teşekkürler Bay Düşman, sen bu özdeyişi yerine getiriyorsun. Eğer dürüstsen bunu itiraf etmen gerekiyordu derim. Bu arada bu özdeyişi de çok sevdiğimi söylemeliyim. Doğru terazi ve baskül Rabbindir. Bütün tartı ağırlıklarını O belirler. 11. ayet. Bu, kasap, fırıncı ve mum yapıcısına söylenen bir sözdür. Ve diğer satıcılara. Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir diyor Süleyman Peygamber, Özdeyişler 16-18'de. Kutsal kitabımda bu ayetin altı çizilidir. Mazlumlar arasında alçak gönüllü biri olmak, kibirlilerle çapulmalı paylaşmaktan iyidir. 19. ayet. Burada yine vurgu, Tanrı'nın nefret ettiği şey gururdur. Gurur, Tanrı'nın nefret ettiği şeyler listesinde ilk sırayı alır değerli dostum. Günümüzde şeytan olarak tanınan baş meleği yerinden eden şey gururdu. Şeytan, Seher'in oğlu Lucifer idi. Kendisinde günah bulunana dek büyük bir olasılıkla Tanrı'nın yaratmış olduğu en yüksek varlıktı. Bu günah neydi? Gururdu. Kendisini Tanrı'dan yükseğe çıkarmaya çalışmıştı. Çünkü kendisi Tanrı'nın yaratmış olduğu çok harika bir yaratıktı ve kendisine özgür irade gücü verilmişti. Özgür irade, Tanrı'nın yarattıklarının ellerine vermiş olduğu çok nitelikli bir silahtır. Bazı yaratıklar bir içgüdüyle hareket ederler. İçgüdüyü izlerler. Örneğin ördekler, leylekler kışın kuzeyden güneye, sıcak ülkelere uçarlar. Yazın yeniden geri uçarlar. Bunlar değerli dostum, içgüdüleriyle hareket ederler. Böyle gidip gelirler. İçgüdüleriyle hareket ederler ama insanın özgür iradesi vardır. İnsan kışın kuzey kutbunda kalabilir. En soğuk bölgelerde kalabilir. Ama yazın yine güneye gidebilir. Bunu yaparken özgür irade olduğunda aynı zamanda gurur ve Tanrı'ya karşı isyan olasılığı vardır. Kutsal kitapta gurur konusunda örnek olan birçok ayet vardır. Ester kitabında Haman adlı adamın sonunu gurur hazırlamıştı. Avşalom'un babası Davut'a karşı isyan ettiğini düşünün. Dev Golyat gururla övündü ve Ahav da gururla doluydu. Hoş sözler petek balı gibidir. Cana tatlı ve bedene şifadır diyor Özdeyişler 16 ayet 24. Hoş sözler, hepimiz iyi bir şey duymayı isteriz değil mi? Hepimiz iyi şeyler duymayı isteriz. Gazeteyi okur ve her zaman kötü haberler alırız. Daha çok insanın kutsal kitabı okumayışı çok kötüdür. Kutsal kitap iyi haberlerle doludur dostum. Müjde de zaten iyi haber demektir. Ayrıca onu çok geç olduktan sonra çiçeklerle söylemeye çalışmak yerine şimdi hoş sözlerle söylemeyi öğrenmeliyiz. Öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür diyor 25. ayet. Bu özdeyişi daha önce de gördüğümüzü hatırlayacaksınız. Öyleyse neden tekrar ediliyor? Çünkü Rab bunu unutmamızı istemiyor. Tekrar edilişi önemi belirtir. Öyle yol vardır ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür. Alçaklar başkalarına kötülük tasarlar, konuşmaları kavurucu ateş gibidir 27. ayet. Büyük bir olasılıkla hepimiz bu özdeyişe uygun birini tanıyoruzdur. Hristiyan olduğunu söyleyen bir arkadaşım vardı. Ama onu ne zaman görsem genelde sözlerine şöyle başlardı. Sevgili Ali, duydun mu? Bundan sonra en son ve en iştah kabartıcı dedikoduları anlatmaya başlardı. Tanrı yolunda yürüyen biri miydi? Bilmiyorum. Onu yargılayamam. Bizler de aynı şeyi yapmamak için dilimize ve dudaklarımıza dikkat etmeliyiz dostum. Huysuz kişi çekişmeyi körükler. Dedikoducu can dostları ayırır. 28. ayet. Daha önce bazı insanların bir şey kendilerine fısıltıyla söylendiği sürece her şeye inanacaklarını söylemiştik. Oraya buraya gidip bir şeyler fısıldayan, dostları birbirlerinden ayıran insanlar vardır. Ağarmış saçlar onur tacıdır. Doğru yaşayışla kazanılır. Özdeyişler 16 ayet 31. Bu yaşlılar için iyi bir onurdur değerli dostum. İnsan kuru atar ama her kararı Rab verir diyor Özdeyişler 16 ayet 33'te. Bu ayeti kutsal kitabımda Ester kitabının üzerine yazdım. Haman gururunda Yahuda halkının yıkım gününü belirlemek için kura atmıştı. Ama Tanrı duruma el atıp halkını kurtardı ve Yahudilerin Purim, yani kura anlamına geliyor, bayramı Tanrı'nın kendilerini kurtardığı o günün kutlamasıdır. Yeniden söyleyeyim. Tanrıların zarları tutuludur. Tanrı'yla kumar oynamayın. Onun önünde riske girmeyin. Buranın Tanrı'nın evreni olduğunu ve her şeyin onun yüceliği için olduğunu hatırlayın. Tanrı'nın amacı içindir. Tanrı ile işbirliği yapmayı istiyor musunuz? Tanrı'ya ayak uydurmayı istiyor musunuz? Yoksa asiliye devam etmeyi mi istiyorsunuz? Sonunda gerçekleşecek olan sizin isteğiniz değil değerli dostum. Sonunda gerçekleşecek olan Tanrı'nın isteğidir. Keşke sizler ve ben imanla aklanmış olarak Tanrı'ya adım uydurabilsek ve onunla esenlik, barış içerisinde olsak. Tanrı'nın hedefi, amacı da budur.